Ayrım 24.
Yok, köprü işi tamam. Seni düşünüyordum. Madrid'de tanıdığım birkaç Rus'un bulunduğu bir oteli, bir de günün birinde yazacağım bir kitabı. Madrid'de çok Rus var mı? Yok, pek az. Ama faşist dergiler yüz binlerce Rus olduğunu yazıyor. Yalan bunlar. Çok az Rus var. Ruslardan hoşlanıyor musun? Senden önce buraya gelen de bir Rus'tu. Hoşlanmış mıydın ondan? Evet, o zaman çok hastaydım. Ama onun çok güzel, çok yürekli olduğunu düşünmüştüm. Ne saçmalık, güzelmiş dedi Pilar. Burnu nah bu elim gibi dümdüzdü. Koyun budu gibiydi elmacık kemikleri. İyi bir dostum, yoldaşım da o benim dedi Maria'ya Robert Garden. Çok severdim onu. Kuşkusuz dedi Pilar, ama vurdun onu. Pilar bunu söylediğinde masada kağıt oynayanlar başlarını kaldırıp baktılar. Pablo gözlerini Robert Garden'a dikti. Kimseden ses çıkmadı önce. Sonra çingene Rafael, doğru mu bu Roberto diye sordu. Evet dedi Robert Garden. Keşke Pilar bu konuyu hiç açmasaydı. Keşke bu olaydan söz etmemiş olsaydı el sordu da. Kendi istedi bunu. Çok kötü yaralanmıştı. Que sosa masrara. Çok tuhaf bir durum dedi çingene. Bizimle birlikteyken hep böyle bir olasılıktan söz etmişti. Bunu yapacağım diye kaç kez söz verdim ona bilmem. Ne garip şey dedi yine başını sallayarak. Çok garip bir adamdı o dedi Primitivo. Eşi benzeri yoktu. Kardeşlerden biri Andres bak dedi. Sen profesör ve hepiniz. Bir insanın başına gelecekler önceden görebileceğine inanır mısınız? Göremeyeceğine inanırım dedi Robert Garden. Pablo garip biçimde ona bakıyordu. Pilar ise yüzünde hiçbir ifade olmaksızın Robert Garden'ı seyrediyordu. Bu Rus yoldaş cephede çok uzun kaldığı için oldukça sinirliydi. İrun'da savaşmıştı. Biliyorsunuz hepiniz ne kadar kötüydü orası. Çok, çok kötüydü. Sonra kuzeyde dövüşmüştü. Düşman atları gerisindeki bu iş için gruplar oluşturulduğundan beri de burada. Estremadura'da ve Andalusia'da çalıştı. Çok yorgundu bence. Çok sinirliydi. Çirkin şeyler düşünüyordu. Kuşkusuz bir sürü kötü şey görmüştür dedi Fernando. Dünya kadar dedi Andres. Ama beni dinle İngiliz. Bir insanın başına gelecekleri önceden görmesi gibi bir şey olabilir mi sence? Hayır dedi Robert Garden. Bu cehalet ve kör inançtan başka bir şey değil. Devam et dedi Pilar. Profesörün görüşlerini dinleyelim bakalım. Çok bilmiş geçinen bir çocukla konuşuyor gibiydi. Bence korku kötü hayaller yaratır dedi Robert Garden. Kötü işaretler gören... Bugünkü uçaklar gibi dedi Primitivo. Tıpkı onların gelişi gibi dedi Pablo yumuşak bir sesle. Robert Garden masanın karşısında oturan adama doğru baktı. Pablo'nun kışkırtmak için değil, düşüncesini dile getirmek için böyle konuştuğunu anladı. Konuşmasını sürdürdü bunun üzerine. Korku içinde kötü işaretler gören insan, kendisi için bir takım şeyler kurar. Bu kurduklarının da ilahi bir güçten kaynaklandığını düşünür diye de tamamladı sözlerini. Bence hepsi bu. Fallara, falcılara, doğaüstü şeylere inanmam ben. Ama bu garip isimli adam geleceğini apaçık gördü dedi çingene. Hem de önceden görmüş olduğu gibi oldu her şey. Onu görmedi dedi Robert Garden. Böyle bir olasılıktan korkuyordu. Bu korku bir saplantı durumuna gelmişti. Bir şey görmüş olduğunu söyleyemez kimse. Ben de mi diye sordu Pilar. Ateşten azıcık kül alıp avucundan üfledi. Ben de mi söyleyemem sana? Hayır, tüm cadılar, çingeneler, hepsi birleşse yine de söyleyemezsin. Çünkü sen sağırların şahısın da ondan dedi Pilar. Kocaman yüzü mum ışığında iyice yayvan ve sert görünüyordu. Salak olduğundan değil, sağırsın sadece. Sağır olan müzik dinleyemez, radyoda dinleyemez. Böylece onları hiç dinlemediği için de böyle şeylerin var olmadığını söyleyebilir. Küva İngiliz. O garip isimli adamın ölümünü yüzünde gördüm ben. Kızgın bir demirle yazılmıştı yüzüne sanki. Görmedin diye ayak diredi Robert Garden. Korku gördün. Bir de kuruntu. Korkusunun nedeni başından geçenlerdi. Kuruntusu da aklından çıkarıp atamadığı kötü olasılık yüzündendi. Küeva dedi Pilar. Ölümü gördüm onda. Apaçıktı. Omuzlarının üzerinde oturmuş gibiydi sanki. Dahası ölüm kokuyordu. Ölüm kokuyormuş diye dalga geçti Robert Garden. Belki de korku kokuyordu. Korkunun kokusu vardır. De la muerte dedi Pilar. Dinle beni. Gelmiş geçmiş en büyük Pion de Brega, Matador yardımcısı olan Blancoet, Grenora'nın emrinde çalışırken söylemişti. Manola, Grenora'nın öldüğü gün, arenaya giderlerken kilisede durmuşlar. Manola'ya öyle bir ölüm kokusu çökmüş ki, Blancoet'in midesi bulanmaktan altüst olmuş. Öyle anlatmıştı. Manola yıkanırken de onun yanındaymış. Arenaya gitmek için yola çıkmadan önce otelde giyinirken de. Birlikte sıkış sıkış bir otomobile binip arenaya doğru giderlerken o koku yokmuş. Kilisede Jean-Louis de la Rosa'dan başkası da fark edememiş kokuyu. Dördü Paseo, geçiş töreni için sıraya dizildiklerinde Marsial ile Çiçule'de alamamışlar onu. Ama Blancuit anlattı bana. Jean-Louis'in yüzünün kireç gibi olduğunu görünce sen de mi diye sormuş Jean-Louis'e. Soluğum tıkanacak kadar hemdi. Koku senin matadordan geliyor demiş ona Jean-Louis. Bu esnada demiş Blancuit. Yapacak bir şey yok. Umalım yanılmışızdır. Jean-Louis, öbürleri ya öbürleri diye sormuş Blancuit'e. Nada demiş Blancuit. Hiç. Ama bu Talavera'daki jozdan da kötü kokuyor. İşte o akşamüstü Veragüe çiftliğinin Posapena cinsi boğası Madrid'deki Plaza de Toros'ta 2. Tendido'nun tribünün önündeki çite dayayarak Manolo Granero'yu hurda hıraç etti. Finito ile birlikte oradaydım ben de. Gözlerimle gördüm. Boğanın boynuzu kafatasını darmadağın etti. Boğanın Manolo'ya tosladığı Barrera'nın altındaki estribonun dibine yapıştı adamcağızın kafası. Peki de sen hiç koku almadın mı diye sordu Fernando. Hayır dedi Pilar. Ben çok uzaktaydım. 3. Tendido'nun 7. sırasındaydı yerim. Böylece yandan baktığımız için her şeyi görebildim. Ama o gece eskiden aynı biçimde ölen José Lito'nun emrinde olan Blancuit, Fornos'ta anlattı Finito'ya bunları. Finito, Jean de la Rosa'ya da sordu. Ama o hiçbir şey söylemedi. Doğru olduğunu belirtti yalnızca başını sallayarak. Bu olduğunda oradaydım ben. İşte böyle İngiliz. Bazı şeylere karşı sağırsındır belki. Tıpkı Cicello ve Marcial Lalanda gibi. Onların banderilloları, picadorları, Jean-Louis ve Manolo Granerado'nun tüm gentelerinin o gün bu olayı işitmemeleri gibi. Ama Jean-Louis ve Blancuit sağır değillerdi. Ben de böyle şeylere karşı sağır değilim. Peki de bu iş koku almakla ilgili olduğu halde niye sağırlık diyorsun diye sordu Fernando. Lecce dedi Pilar. Şu İngiliz'in yerine profesör sen olmalıymışsın asıl. Ama sana başka şeyler de anlatabilirim İngiliz. Göremediğin ya da işitemediğin şeylerden kuşkulanmamalısın. Bir köpeğin işittiği şeyleri sen işitemeyebilirsin. Bir köpeğin aldığı kokuyu da almayabilirsin. Ama şimdiden insanların başına gelebilecek birkaç şeyi öğrendin deneyiminle. Maria elini Robert Garden'ın omzuna koydu ve durdu. Birden tüm bu saçmalığa boş verelim diye düşündü Robert Garden. Boş verelim de elimizde kalan zamandan yararlanalım. Ama daha çok erken. Bu akşam böyle zaman öldürmek zorundayız. Bunu düşününce Pablo'ya dönüp sen bu büyücülüğe inanıyor musun diye sordu. Bilmem dedi Pablo. Ben daha çok senin görüşünden yanayım. Benim başıma hiç doğaüstü şeyler gelmedi. Ama korku, evet kesinlikle korku çöktü üzerime, hem de çok. Ama Pilar'ın ele bakıp geleceği okuduğuna inanıyorum. Eğer yalan söylemiyorsa, belki böyle bir şeyin kokusunu aldığı doğrudur. Cueva, yalan söyleyecekmişim dedi Pilar. Benim uydurduğum bir şey değil bu. Bu Blancuit çok ciddi bir adamdı, dahası pek de dindardı. Çingene falan da değildi, Valensiyalı bir kent soyluydu. Sen gördün mü onu? Evet dedi Robert Garden. Birçok kez gördüm. Beyaz yüzlü, ufak tefek bir adamdı. Pelerini ondan daha iyi kullanan görmedim. Tavşan gibi ayağına hızlı biriydi. Aynen öyle dedi Pilar. Kalbi rahatsız olduğu için yüzü beyazdı. Çingeneler onun ölümü yanında taşıdığını söylüyorlardı. Ama bir masanın tozunu alır gibi ölümü peleriniyle savuşturuverirdi. Çingene olmamasına karşın yine de Talavera'da güreşirken Joselito'ya çöken ölüm kokusunu almıştı. Gerçi manzanilla kokusundan ölüm kokusuna nasıl ayırt etti onu pek anlayamıyorum ya. Olsun. Blancuit sonraları bundan çekinerek söz eder oldu. Ama onunla konuşanlar bunun bir düş ürünü olduğunu, o sıralarda Rose'un koltuk altlarından yayılan terle yaşamı kokladığını söylediler. Ama sonra Jean-Louis de la Rosa'nın da işin içine karıştığı Manola Granera olayı geldi. Açıkçası Jean-Louis pek de onurlu biri değildir ama işinde çok duyarlıdır. Ayrıca yaman bir kadın avcısıydı. Ama Blancuit çok ağırbaşlı, sessiz, sakin biriydi. Doğru olmayan bir şeyi doğru gibiymişçesine anlatabilecek bir adam değildi o. Ben de sana buraya gelen o arkadaşlarında ölümü kokladığımı söylüyorum. Sana inanmıyorum, dedi Robert Garden. Ayrıca sen Blancuet'in bu kokuyu geçit töreninden hemen önce, daha boğa güreşi başlamadan aldığını söyledin. Oysa burada senin ve Kaskin'in katıldığı başarılı bir eylem oldu. Bu eylemde ölmedi o. Öyleyse nasıl alabildin bu kokuyu? Onun bu işle ilgisi yok, diye açıklama yaptı Pilar. Son mevsimde Ignacio Sanchez Mejas öylesine buram buram ölüm kokuyordu ki çoğu kimse kahvede onun yanına oturmak istemiyordu. Bunu tüm çingeneler biliyordu. Ölümden sonra böyle şeyler uydurulur, diye iddia etti Robert Garden. Herkes Sanchez Mejias'ın bir gün Korna'da boğazlanma tehlikesiyle karşılaşacağını biliyordu. Çünkü uzun zamandır antrenman yapmıyordu. Stili ağır ve tehlikeliydi. Bacaklarının gücü, yeteneği yitip gitmişti. Refleksleri de eskisi gibi değildi. Elbette, dedi Pilar. Bunların hepsi doğru. Ama tüm çingeneler onun ölüm koktuğunu da biliyordu. Villa Rosa'ya girdiğinde Ricardo ve Felipe Gonzalez gibilerinin barın arka kapısından kaçtıklarını görebilirdin. Belki de ona borçları vardı, dedi Robert Garden. Olabilir, dedi Pilar. Çok mümkün. Ama ölüm kokusunu da alıyorlardı ve hepsi de biliyordu bunu. Çingene Rafael, söylediği doğru İngiliz, dedi. Hepimizin bildiği bir şeydi bu. Hiçbirine inanmıyorum bunların, dedi Robert Garden. Dinle İngiliz, diye söze başladı Anselmo. Bu büyücülük işlerine ben de karşıyım. Ama bu Pilar böyle şeyleri önceden görmekle ün yapmıştır. Peki burası nasıl kokuyor, diye sordu Fernando. Nasıl bir kokusu var? Eğer bir koku varsa belirgin bir şey olmalı bu. Bilmek mi istiyorsun Fernandito, diyerek adama gülümsedi Pilar. Sen o kokuyu alabileceğini mi düşünüyorsun? Eğer gerçekten bir koku varsa niye ben de başkaları gibi alamayayım ki onu? Niye alamayasın ki, diye alay etti adamla Pilar. Kocaman ellerini dizlerinin üzerinde birleştirmişti. Hiç gemiye bindin mi sen Fernando? Yok, binmek de istemem zaten. Öyleyse onu tanıyamazsın. Fırtına sırasında gemide lombarlar kapatıldığında duyulan bir kokuya benzer biraz. Ayaklarının altında bir o yana bir bu yana savrulan, mideni alt üst edip baygın düşmene neden olacak kadar sallanan bir gemide sıkı sıkıya kapatılmış lombarın pirinç tutamağına burnunu dayarsan bu kokunun birazını duyabilirsin. Demek bu kokuyu tanımam olanaksız. Asla gemiye binemeyeceğime göre, dedi Fernando. Birçok kez bindim ben gemiye, dedi Pilar. Hem Meksika'ya hem de Venezuela'ya gitmek için. Peki kokunun geri kalanı neye benziyor, diye sordu Robert Garden. Pilar şimdi yaptığı gezileri anımsayıp gururlanarak alaylı alaylı baktı ona. Pekala İngiliz, öğren bakalım. İşte bu, öğren. Tamam. Gemideki kokudan sonra Madrid'deki tepeden aşağıya, Puerto de Toledo'ya inmelisin sabahın erken saatinde. Matadero'ya, mezbahaya gitmelisin. Oraya Manzares'ten gelen sis çöktüğünde ıslak kaldırımda durmalı ve kesilen hayvanların kanını içmek için gün doğmadan önce gelen yaşlı kadını beklemelisin. Şalına bürünmüş, yüzü kül rengi, gözleri çukura kaçmış bir kadındır bu. Çenesinde ve yanaklarında, kısacası bal mumu gibi bembeyaz yüzünde fasulye tohumlarından fışkıran filizler gibi yaşlılık kılları bitmiş, böylesi yaşlı bir kadın Matadero'dan karşına çıktığında kollarında onu sıkı sıkıya sar İngiliz. Kendine çek onu ve dudaklarından öp. İşte o zaman kokunun öbür parçasını da öğrenirsin. Kokunun bu parçası iştahımı kaçırdı, dedi çingene. O filizler işin tadını kaçırdı. Biraz daha dinlemek ister misin, diye sordu Robert Garden'a Pilar. Elbette, dedi Robert Garden. Öğrenmek için gerekiyorsa öğrenelim. Çingene, yaşlı kadının yüzündeki filizler işi midemi bulandırdı, dedi. Yaşlı kadınlar niye böyle oluyor Pilar? Bizde olmuyor bu. Olmaz ya, diye alay etti onunla Pilar. Gençliğinde kocasının sevgi işareti olarak sürekli karnının şişkinliği dışında incecik olan biz yaşlı kadınların önünde her çingene hep. Böyle konuşma, dedi Rafael. Çok bayağı. Ah, incindin demek, dedi Pilar. Bir çocuk doğurmamış ya da doğurmak üzere olmayan bir gitana gördün mü sen hiç? Seni gördüm. Beni bırak, dedi Pilar. Dünyada incinmeyecek insan yoktur. Şunu demek istiyorum. Yaşlılık herkesi belli ölçülerde çirkinleştirir. Bunu ayrıntılarıyla anlatmaya gerek yok. Ama eğer İngiliz tanımak için can attığı bu kokuyu öğrenecekse sabahın köründe Matadero'ya gitmeli. Gideceğim, dedi Robert Garden. Ama onlardan birini öpmeden, yalnızca önümden geçerken duyacağım kokuyu. Ben de Rafael gibi filizlerden korkuyorum doğrusu. öp birini dedi Piler. Salt öğrenme aşkına öp birini. Sonra da burun deliklerine sinmiş bu kokuyla yürüyerek kente dön. İçine kurumuş çiçekler atılmış bir çöp kovası gördüğünde de hemen burnunu kovanın içine daldır. Kokuyu içine çek iyice. Öyle ki burun deliklerine sinen önceki kokuyla birbirine karışsınlar. Tamam, yaptım dediğini dedi Robert Garden. Ne çiçekleriydi bunlar? Krizantem. Devam et dedi Robert Garden. Kokladım onları. Sonra diye devam etti Pilar. Yağmurlu ya da hiç değilse sisli bir güz günü ya da kış başı olması çok önemli, kentte yürümeye devam etmelisin. Cala de Salut'ta aşağıya doğru inmelisin. Casa de Putas'lardan, genel evlerden dışarı süpürülen pislikleri, kanalizasyona boşaltılan pislik dolu kovaları da koklayacaksın. Bu yitip giden aşk emeklerinin kokusu, sabunlu suyla ve sigara izmaritiyle karışıp burun deliklerine hafif hafif ulaşırken, sen geceleri artık evlerde çalışmayan kızların parkın demir kapılarına, demir parmaklıklarına dayanarak kaldırımlarda iş gördükleri Garden Botanico'ya gitmelisin. Demir parmaklıkların dibindeki ağaçların gölgesinde getirirler erkeklerin isteklerini yerine. Dünyaya gelmemize yol açan o büyük oyunu 10 santimden bir pesetaya oynarlar orada. Yine orada henüz sökülüp yeniden dikilmemiş olduğu için kaldırımdan çok daha yumuşak olan bir kurumuş çiçek yatağının üzerinde ıslak toprak, ölmüş çiçek ve o gecenin işlerinden arta kalan kokuyla terk edilmiş bir çuval bulursun. Hepsinin özü bu çuvalın içindedir. Gerek ölü toprak, gerekse ölü çiçek sapları ve onların çürümüş tomurcukları, insanın hem ölümü hem de doğumu olan koku. Bu torbayı başına sarıp böylelikle soluk almaya çalış. Hayır. Evet dedi Pilar. Bu torbayı başına dolayacaksın ve soluk almaya çalışacaksın. Önceki kokulardan hiçbirini yitirmemişsen, derinden derine soluk aldığında o bildiğimiz ölüm kokusunu duyacaksın. Pekala dedi Robert Garden. Demek Kaskin buradayken böyle koktu diyorsun. Evet. Eh dedi ciddi bir ifadeyle Robert Garden. Eğer bu doğruysa onu vurmakla iyi etmişim. Ola dedi Çingene. Ötekiler kahkahayı bastılar. Çok güzel diye onayladı Primitivo. İşte bu söz Pilar'ın ağzını bir süre kapatır. Ama Pilar dedi Fernando. Don Roberto gibi okumuş birinin böyle kötü şeyler yapmasını bekleyemezsin herhalde. Bekleyemem diye onayladı Pilar. Gerçekten bu aşağılayıcı şeyleri yapmasını ummazsın ondan değil mi? Tamam ummam dedi Pilar. Haydi yat sen olur mu? Ama Pilar diye devam etti Fernando. Kapa çeneni ha dedi adama Pilar apansız hırçın bir sesle. Kendini gülünç duruma düşürme. Ben de konuştuğunu bilmeyen insanlarla konuşarak kendimi gülünç duruma düşürmeyeceğim. Anlamadığımı itiraf ederim diye başladı söze Fernando. Ne itiraf et ne de anlamaya çalış dedi Pilar. Dışarıda hala kar yağıyor. Robert Garden mağaranın ağzına gitti. Battaniyeyi kaldırıp dışarı baktı. Dışarıda açık ve soğuk bir hava vardı. Kar da yağmıyordu. Bembeyaz olmuş ağaç gövdelerine baktı. Sonra ağaçların arasından şimdi pırıl pırıl olan gökyüzüne. Ciğerlerine soluk aldıkça keskin ve soğuk hava doluyordu. Eğer bu gece at çalmışsa sordu, geride çok iz bırakacak diye düşündü. Battaniyeyi bırakıp dumanlı mağaranın içine girdi. Hava açılmış dedi. Fırtına dinmiş. 20. Şimdi uzanmış kızın kendisine gelmesini bekliyordu. Rüzgar kesilmişti. Gecenin içinde kıpırtısızdı çamlar. Çam gövdeleri her yanı kaplayan karın içinden fışkırıyordu. Robert Garden altında yatağının yumuşaklığını duyumsayarak uyku tulumunun içinde uzanmıştı. Bacaklarını uzatıp uyku tulumunun ılıklığına yaslamıştı. Keskin, soğuk hava başını çevreliyor, soluk aldıkça da burun deliklerini dolduruyordu. Yan yatıyordu. Başının altında ayakkabılarının çevresine doladığı kaputuyla pantolondan oluşmuş yastık gibi bir tümsek vardı. Böğrüne de soyunurken kılıfından çıkarıp sağ bileğine kordonuyla bağladığı kocaman otomatik tabancasının soğuk metali yaslanıyordu. Tabancayı öteye doğru itti. Gözlerini karın ötesinde mağaranın girişi olan kayalardaki kara oyuğa dikmişken uyku tulumunun iyice içine gömüldü. Gökyüzü dupduruydu. Kardan yansıyan ışık ağaçların gövdesini, mağaranın bulunduğu kaya yığıntısını görmesine yardım ediyordu. Akşamın erken saatlerinde baltayı alıp mağaradan çıkmıştı Robert Garden. Taze karda yürüyüp ormandaki açık alanın sonuna değin gidip küçük bir ladin ağacı kesmişti. Karanlıkta ağacı sürükleye sürükleye kayalık duvarın kuytusuna getirmişti. Orada kayaya yasladığı ağacın gövdesini bir eliyle sıkı sıkı tutup, başına yakın bir yerinden kavradığı baltayla tüm dallarını budayarak bir yığın yapmıştı dallardan. Sonra dal yığınını bırakıp çıplak ağaç gövdesini kara yatırmış, mağaraya girip duvara yaslanmış bir tahta parçasını almıştı. Bu tahta parçasıyla kaya boyunca yerdeki karları küremiş, sonra da budadığı dalları toplayıp üzerlerindeki karları silkeleyerek bir yatak yapana değin onları üst üste telekler gibi sıraya dizmişti. Dalları tutsun diye ağacın gövdesini boylu boyunca yatağın ayak ucuna koymuştu. Tahta parçasından yarıp sivrettiği tahta parçalarıyla yere sıkı sıkıya çakmıştı bunları. Sonra tahta parçasını ve baltayı mağaraya götürmüş, battaniyenin altından eğilerek mağaraya girmiş, bunları duvara dayamıştı. ''Ne yapıyorsun dışarıda?'' diye sormuştu Pilar. ''Yatak yapıyorum. Yeni rafımdan yatağına parça keseyim deme sakın.'' ''Özür dilerim. Önemi yok.'' dedi kadın. ''Hızarda daha tonla tahta parçası var. Ne biçim bir yatakmış o yaptığın?'' ''Benim memleketimdekiler gibi. Öyleyse içinde iyi uykular dilerim sana.'' demişti kadın. Robert Gardner çantalardan birini açmış, uyku tulumunu çıkarıp onun içinde sarılı duran şeyleri yeniden yerine yerleştirerek, uyku tulumunu battaniyenin altından eğilip geçerek dışarıya çıkarmış, kapalı ucu yatağın ayak ucuna yanlamasına dayadığı ağaç kütüğüne gelecek şekilde dalların üzerine sermişti. Uyku tulumunun açıkta olan baş tarafını uçurumun kayadan duvarı koruyordu. Sonra çantalarını almak için yeniden mağaraya girmiş ama Pilar, ''Dün geceki gibi benimle birlikte kalabilir onlar.'' demişti. ''Nöbetçi çıkarmayacak mısın?'' diye sordu Robert Garden. ''Pırıl pırıl bir gece var dışarıda. Fırtına bitti.'' ''Fernando gidiyor.'' dedi Pilar. Maria mağaranın geri yanındaydı. Robert Garden göremiyordu onu. ''Herkese iyi geceler.'' demişti. ''Ben uyumaya gidiyorum.'' Tahta masalarla post kaplı tabureleri geriye çekip, battaniye ve yataklarını ocağın önüne serip uyumak için yer açmaya çalışanlardan Primitivo ile Andres başlarını kaldırıp bakmışlar. Buenas noches demişlerdi.